چشم جهان.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çeşm Cihan programına hoş geldiniz. Programı Profesör Doktor Kudret Bülbül, İlyas Balcı ve Ufuk Vural birlikte hazırlıyor. Mikrofonda ben İpek Önder ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ali Serin ulaştırıyor. Görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Twitter ve Facebook adresimiz aynı. Çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbultr@gmail.com. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Suriye ve Zeytin Dalı operasyonunu konuşacağız. Konuklarımız Profesör Doktor Kudret Bülbül ve telefon hattımızdaki konuğumuz da gazeteci Mehmet Akif Ersoy olacak. Sayın Bülbül, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de dinleyicilerimizi ve İstanbul'daki konuğumuzu saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Efendim, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a telefona da bağlanacağız kendisine ama programa başlarken gazeteci Mehmet Akif Ersoy'u dinleyicilerimize bir tanıtmak istiyoruz. 2009'da haberciliğe başladı Mehmet Akif Ersoy. 2010 yılının Mayıs-Aralık döneminde TRT Türk'ün Etiyopya temsilciliğini yürüttü. 2011'de önce Kenya ve Somali'de görev yaptı. Ardından TRT Türk'ün Libya ve Yemen muhabiri, Suriye ve Irak temsilcisi olarak çalıştı. Libya'da bulunduğu dönemde Muammer Kaddafi ile öldürülmeden önce yaptığı son röportaj bir gazetecilik başarısı olarak dünya basınında geniş yankı buldu. 2012 yılı Ocak ayında başlayan TRT'nin Mısır temsilciliği görevi sırasında İsrail'in Bulut Sütunu operasyonunu Gazze'de takip etti. Aynı yıl Suriye iç savaşını Halep'te izledi. Kahire'deki görevini 2 yıl boyunca sürdüren Ersoy, askeri darbeden birkaç ay sonra Türkiye'ye döndü. 2013'te TRT Arapça kanalının koordinatör yardımcılığını yürüttü. TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılı Temmuz ayında İsrail'in yoğun bombardımanı altında kalan Gazze'ye giderek TRT dışında Türkiye'deki birçok ulusal haber kanalına yaklaşık bir ay boyunca canlı yayın yaptı. 2015 yılında Kaddafi'nin çöküşünü anlatan Zenga Zenga belgeseli TRT'de yayınlandı. Aynı yılın sonlarında Diyanet İşleri Başkanlığı'na Orta Doğu ve İslam coğrafyası ile ilişkilerden sorumlu başkan müşaviri olarak atandı. Profesyonel kariyerinin yanı sıra üniversiteler ve düşünce kuruluşlarında sayısız konferans ve seminer vardı. İşte böyle bir ismi de ağırlayacağız. Aynı zamanda hem de dinleyicilerimize tanıtmış olduk Mehmet Akif Ersoy'u. Sayın Hocam, bugün konu başlığımız Suriye ve Zeytin Dalı operasyonu olarak belirledik. Bu konuyu konuşacağız. Zeytin Dalı Harekatı'nın 7. günündeyiz. Gelinen bu süreci, Suriye'deki bu noktayı değerlendirmenizi isteyeceğiz.
Öncelikle İstanbul'daki konuğumuza da merhaba diyelim. Bizi duyuyorsa.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Onun da bir merhaba demesini bekleyelim.
Evet.
Merhabalar, sesim geliyor zannediyorum.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, hatımızda mısınız efendim?
Evet, ben duyabiliyorum. Beni duyabiliyor musunuz şu anda?
Evet, Sayın Ersoy da bizleri dinliyor hocam. Evet. Sizinle bir giriş yapmak isteriz.
Dediğiniz gibi 7. gününde Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonu. 7 gündür bu operasyon Türkiye'de ve dünyada askeri boyutuyla, stratejik boyutuyla detaylı bir şekilde tartışılıyor, değerlendiriliyor. Bugün biz programımızda askeri ve stratejik boyutundan daha ziyade uluslararası boyutuyla ilgilenelim, uluslararası boyutu üzerinde duralım diye düşündük. Çünkü uluslararası arenada yer yer Türkiye'ye yönelik eleştiriler dile getiriliyor. Eleştiri ötesinde karalama kampanyaları ya da algı operasyonlarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla uluslararası arenada ne tür eleştiriler yapılıyor ve doğru bilgi verme, aydınlatma adına bugün bu programı bu konularda da önde gelen bir isim olarak, alandan bilgi sahibi birisi olarak Mehmet Akif Ersoy Bey ile birlikte değerlendirelim istedik.
Evet, sahada uzun yıllar görev yapmış bir ismi bağladık. Önemli bir konuyu konuşacağız. Sayın Ersoy, hoş geldiniz efendim bir kez daha diyelim.
Merhaba. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi yayınlar.
Efendim, gelinen bu süreci sizinle de değerlendirmek istiyoruz. Harekatın 7. günündeyiz. Bu noktaya nasıl gelindi? Buyurunuz.
Öncelikle tabii ki Türkiye, yani Suriye'de yaşanan bu iç savaş süreci, daha doğrusu belki de isyanın başladığı Mart 2011 tarihinden itibaren çok farklı süreçlerde dönem dönem uluslararası politikalarını konumlandırırken birçok diplomatik çaba içerisinde oldu. Burada iş biraz farklı bir noktaya ulaştığında ve terör örgütlerinin bölgede faaliyet yürütme noktasında daha geniş alanlara hakim olmalarıyla Türkiye'nin askeri operasyonlar noktasında da müttefikleriyle, koalisyonla, bölge ülkeleriyle çok fazla diplomatik görüşme yaptığını biliyoruz. Bu görüşmeler başta kuşkusuz DAEŞ konusuyla ilgiliydi. Ve defaten hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem diğer ülkelerle, koalisyon ülkeleriyle de aynı şekilde DAEŞ yönelik operasyonlarda Türkiye'nin aktif rol alabileceği konusu değerlendirilmiş, konuşulmuş. Hatta burada DAEŞ yönelik operasyonlar yapılırken, yani bir terör örgütünü yok ederken başka bir terör örgütünün kullanılmasının da ne kadar yanlış ve tehlikeli sonuçları beraberinde getirebileceği ifade edilmişti. İşin bu noktaya taşınabileceği aslında biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin, ki şunu da hatırlatmak lazım, 2011 yılında işin başladığı tarihten itibaren ilk PYD, PKK, YPG terör örgütünü destekleyen Esed rejimiydi. Bunları ilk onlar silahlandırdılar. İlk isyan başladığında muhalif gruplara karşı pozisyon alan ve isyan hareketlerine hiçbir şekilde katılmayan, kendi içindeki Kürt muhalif grupları bastıran bu terör örgütü orada uzunca bir süre bekledi ve daha sonra uluslararası toplumun da bölgeye müdahale etmesiyle birlikte yabancı istihbarat kuruluşlarıyla ilişkilerini güçlendirdi. Zaman zaman İran'la, zaman zaman Rusya'yla, Suriye rejimiyle ilişki kurdu ama Amerika'nın bölgede daha güçlü şekilde var olmasıyla birlikte de tamamen sırtını Amerika'ya yaslamaya başladı. Özellikle Fırat'ın doğusunda bunu tamamen gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Amerika'yla bu kadar içli dışlı çalıştığı süreçte de yavaş yavaş Esed rejimiyle ve İran'la kopuşlar söz konusu oldu. Türkiye'nin temelde başından itibaren politikası şuydu: burada bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmeniz ya da bir terör örgütünü öncelemeniz, silahlandırmanız DAEŞ gibi bir örgütü yok etmek için kabul edilebilir değil, makul de değil. Dolayısıyla bunu yapmayın diye müttefiklerini uyarmıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi, PYD'yi silahlandırmaya devam etti. Şu ana kadar yaklaşık 5000 tür silah yardımı yapıldı. Geldiğimiz noktada da bütün diplomatik yolların denenmesi sonucunda herhangi bir sonuç alınamadığında ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Obama döneminde Membiç meselesinde bize vaat ettiği şeyleri yerine getirmemesi, aksine işte Pentagon'un, Dışişleri Bakanlığı'nın politikalarıdır bu YPG'yi, PYD'yi silahlandırmak diye düşünülen bir zamanda Trump yönetiminin Beyaz Saray'ın onayıyla daha fazla silahın bölgeye gönderilmesi, Amerika'nın askeri danışmanlarının artık bu terör örgütünü Türkiye'den gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı eğitmeye, donatmaya başlaması, yani mesela uçak savarlar vermesi, mesela karadan havaya füzeler vermesi. Şimdi DAEŞ terör örgütünün hava saldırısı yapacak ne uçağı ne helikopteri yok. Dolayısıyla siz bu silahları verdiğiniz zaman bunu kime karşı kullanılacağı açıkçası çok ciddi bir soru işareti. Sonuçta günümüzde uzun yıllardır PKK'nın, terör örgütünün doğrudan bu örgütle ilişkisi ve Türkiye içerisinde yapılan operasyonlarda bile işte Suriye kolunun, Fehman Hüseyin kolunun o operasyonlarda hedef alınması, daha sonra işte Afrin bölgesinde Haseke'de, Kamışlı'da, Kazan'da biz operasyon yapıyoruz. Haseke'de, Kamışlı'da, Afrin'de taziye çadırları kuruluyor PKK'nın. Bunların tamamı da dünyaya çok net şekilde anlatıldı. Hatta işte en son dün Beyaz Saray sözcüsünün de artık basın toplantısında Türkiye PKK ile uğraşıyor, DAEŞ'i bıraktı demesi açıkçası bunun bir göstergesidir. Yani uluslararası toplum, ki Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor, Avrupa'da birçok ülke PKK'yı terör örgütü olarak tanıyor ama PYD'yi, YPG'yi ayrıştırmaya çalışıyorlardı. Tabii ki bu ayrıştırma çabasının da bir karşılığı, bir anlamı yok. Sahada durum ortada, bayraklar ortada, posterler ortada. YPG kendisini bir kere PKK'dan ayırmadığını açıkça ifade ediyor. Karaçok'ta operasyon yapıyorsunuz, bakıyorsunuz Kandil'deki PKK yetkilileri o operasyonlarda öldürülüyor. Yani Suriye'nin kuzeyinde yaptığınız bir operasyonu. Dolayısıyla fotoğraf çok açık ortadaydı. Türkiye uluslararası toplumla bu müzakere sürecini ve her yöntemi denedikten sonra müttefikleriyle, yani uyardıktan sonra, bunun yapılmaması gerektiğini söyledikten sonra artık bir sonuç alamadığını gördü ve doğrudan iş biraz daha artık kendi göbeğimizi kesmeye dönük bir sürece evrildi. Çünkü şunu da biz gördük, yani Rusya bugün evet belki Afrin'de bir Rus varlığı ya da Rusya'yla yürütülen müzakereler sonucu hava sahasının kullanımı söz konusu olsa da Rusya'nın PKK-PYD'yi, hem PKK hem PYD'yi terör örgütü olarak tanımadığını da altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bu taşeron örgüt kim, ne zaman, nasıl kendisini daha iyi kullanırsa, kimden nasıl daha pragmatik bir çıkar elde edecek veya işte çok pragmatik bir politik ortaya koydu ve kimden daha çok çıkar elde edebilecekse ona yaslanarak bugüne kadar hareket etti. O nedenle de artık geldiğimiz noktada bıçak kemiğe dayanmıştı ve Afrin'de bu operasyonun başlamasına karar verildi. Belki bundan sonraki süreçlerde de sahada işte Membiç'i konuşacağımız veya Fırat'ın doğusunu konuşacağımız dönemlere doğru gidiyoruz. Ama tabii ki uluslararası toplum, bunu siz de çok doğru ifade ettiniz. Yani Kudret Bey'in özellikle bu algı operasyonları meselesinde söylediği şey çok önemliydi. Çünkü bu operasyonda Türkiye'nin altını çizdiği bir şey var. Bizim Suriye Kürtleriyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Suriye'deki Kürt varlığını tanımayan, bugüne kadar 2011 yılına kadar hatta Esad rejimiydi. Yani vatandaşlık bile vermemişti. Daha sonra Türkiye'ye karşı bunları, terör örgütünü silahlandırarak bir sürece gitti ve PKK'da kendi içindeki bütün muhalif grupları suikastler sonucu ya da baskılarla öldürerek, hapsederek bu alana hakim oldu. Meşal Temmur suikasti bunlar için önemli bir örnektir. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Türkiye'nin özellikle altını çizdiği konu, Suriye Kürtleriyle bir sorun yok. Türkiye'nin hiçbir zaman bölgedeki Kürt halklarıyla ilgili bir problemi olmadı. Ama PKK terör örgütü zaten en çok burada yaşayan Kürtleri, Arapları, Türkmenleri, buradaki tüm etnik unsurları ve demografik dağılımları değiştirerek o oralarda yaşayan, bölgede yaşayan bu etnik unsurların hayatlarını olumsuz etkileyecek birçok şeyin altına imza attı. Buna da birilerinin dur demesi gerekiyordu. Ama şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Tabii niye Amerika bunu bu kadar destekliyor? Bakıyorsunuz yani düne kadar Suriye'de bir Amerikan varlığından söz edemiyorduk ama bugün Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde artık 13 tane askeri üssü var. Yani bu ne işe yaradığını da açıkçası burada görebiliyorsunuz. Ya da Daesh terör örgütünün bugün ne işe yaradığını Suriye'de ve Irak'taki haritaya baktığınızda çok net görebiliyorsunuz.
Evet. Şimdi bugüne gelinmesinde Suriye toplumunun demokratik tercihlerine tahammülsüzün rolü ne oldu Sayın Hocam?
Ben de Akif Bey'in bıraktığı yerden biraz devam edeyim isterseniz. Gerçekten sıcak bilgileri paylaştı bizimle. Bugüne dair esasen yanıtları verdi ama biraz geriden alarak bu soruna değinmek istiyorum. Dünyaya baktığımızda adeta Birinci Dünya Savaşı öncesi durumu yeniden yaşıyor gibiyiz. Birinci Dünya Savaşı öncesi belki imparatorluklar çağıydı. Büyük imparatorluklar parçalanarak ulus devletler çağına geçildi. Ulus devletler kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada adeta ulus devletler yeniden parçalanarak, yeniden küçültülerek benzer bir süreci yaşıyoruz. Ulus devletler daha da parçalanıyor. Bunu Doğu Avrupa'da görüyoruz, Balkanlar'da görüyoruz, Orta Doğu'da görüyoruz. Günümüz çağında parçalananlar maalesef sadece devletler değil, aynı zamanda kimlikler. Orta Doğu'da çok net bir şekilde görüyoruz. Sadece devletler parçalanmış olsa belki bir şekilde bir araya gelebilir insanlar ama kimlikler parçalandığında o kimlikleri bir araya getirebilmek çok daha zor ve kimliklerin parçalanması çok daha ölümcül oluyor. Kimlikler parçalandığında ya da parçalanan kimliklerle ve devletlerle birlikte çözüm olarak yapılan şey küresel aktörlerin devreye girmesi oluyor genellikle. Bunu Afganistan'da gördük, Libya'da gördük, Irak'ta gördük ve Suriye'de görüyoruz. Küresel aktörlerle birlikte acaba çözüm üretmek ne kadar mümkün? Suriye'de bunun çok mümkün olmadığını, Irak'ta çok mümkün olmadığını, Libya'da çok mümkün olmadığını, Afganistan'da çok mümkün olmadığını biliyoruz. Niye? Çünkü acı küresel yaşanmıyor. Belki müdahale küresel ama acı ateş düştüğü yeri yakar diye çok güzel bir söz var dilimizde. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor, bölgeyi yakıyor, coğrafyayı yakıyor. O nedenle belki bu dört coğrafyadan, dört bölgeden alınacak şey ateşin düştüğü yeri yakması, çözümün de yerel bölgesel aktörlerle aranması gerekliliği. Türkiye'nin bu operasyonu bağlamında, Türkiye operasyonu herhalde çok istekli bir ülke değil. Operasyonu çok arzulayan bir ülke de değil. Yıllardır bu noktaya gelinmemesi için ikazlarda bulunuyor, uyarılarda bulunuyor. 2012'de bu noktaya gelinmemesi için Türkiye uzunca Esad yönetimiyle ilişkileri sürdürme adına o yolların, kanalların açık tutulması gerektiği şeklinde bir yöntem izledi. O yılları hatırlayalım. O yıllarda Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton Hillary Clinton adeta Türkiye'yi yol tutmuştu. Sürekli geliyordu bir an önce Esad'la ilişkinizi kesin diye. Türkiye ilişkinizi kestikten sonra ise adeta sanki Türkiye'nin ilişkisinin kesilmesi arzu edilirmiş gibi geriye dönüldü ve bu sorunla ilgilenilmez bir duruma gelindi. Sorduğunuz soru açısından bugün gelinen noktada Suriye toplumunun demokratik tercihlerine tahammülsüzlüğün rolü nedir diye sorduğunuz soruya cevap vermek gerekirse aslında sorunun önemli kaynaklarından ya da çözüm bulunamamasının önemli kaynaklarından birisi bu. Çünkü eğer Suriye'de Esad yönetiminin rejiminin dışında başka bir yöntem söz konusu olabilseydi Suriye toplumunun isteği yerine gelmiş olacaktı ve Suriye toplumu da daha çok belki daha muhafazakar, daha dini değerlere saygılı İhvan-ı Müslümin gibi daha o çerçevede bir yönetim söz konusu olabilecekti. Ama öyle bir yönetim Mısır örneğinden arzu edilmediği için bugünkü duruma gelinmiş oldu. Aslında bugünkü duruma gelinmesinin önemli nedenlerden birisi esasen Suriye toplumunun kendi yolunu çizmesi durumunda ortaya çıkabilecek bir siyasal çözüme, siyasal iktidara, siyasal istikrara duyulan tahammülsüzlüktür. Öyle diyeyim.
Evet. Amerika'dan da söz edelim. ABD'nin başından bugüne çözüme dair perspektifi var mıydı? Sayın Ersoy, size yöneltelim efendim bu soruyu.
Bence kesinlikle vardı. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın Orta Doğu'daki birçok meseleye, sadece Suriye'ye değil, yani Afganistan müdahalesinden, Irak müdahalesine, Suriye'deki krizden Libya'daki krize ya da bugün Yemen'deki meseleye yaklaşımı tamamen birisi büyüdükçe budanmalı, diğeri küçüldükçe sulanmalı mantığıyla, yani ne Esad'ın sağ çıkabileceği, ne muhaliflerin sağ çıkabileceği bir strateji geliştirdi Amerika. Dolayısıyla yani Esad'ın devrilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek siyasi hareketlerin daha çok Suriye içerisinde mesela Mısır'dakine benzer bir Müslüman kardeşler altyapısı ve onların kontrol edebileceği bir siyasi süreç olabileceği endişesiyle kesinlikle tahammül edilemezdi. Eğer Esad ayakta kalsaydı da ve güçlü şekilde kalsaydı da bu da Amerika'nın çıkarlarını tam olarak koruyan bir süreç olmayacaktı. Çünkü Esad'ın başka angajmanları vardı Rusya'yla, İran'la vesaire. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin yok edilmesi stratejisini ortaya koydu diye düşünüyorum. Yani başından itibaren yaptığı açıklamaları böyle alt alta dizdiğinizde, yani Esad rejiminin güçlü olduğu zamanlarda bu rejim devrilmelidir diyerek muhalifleri işte zaman zaman silahlandırıp zaman zaman eğit donat programlarına destek veren, tam muhalifler biraz toparlamaya başladığında ya muhalifler bu işi götüremiyorlar ya da muhalifler radikalleştiler işte işin içine El-Kaide girdi bahanesiyle işi başka bir tarafa çeken ve El-Kaide'yi orada alan açan Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Suriye'nin yok edilmesi politikasını ortaya koyduğunu ve bu politikanın sonuçları itibariyle de burada biraz daha az önce Kudret Bey'in de ifade ettiği yani ulus devletler vardı. Şimdi daha da küçültmeye çalışılıyor. İşte bağımsızlık referandumları vesaire. 25 Eylül'de bölgesel Kürt yönetiminin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği referandumu dahi bu olaylardan çok bağımsız okumamak gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden Amerika'nın stratejisi bu bölgede sürekli olarak zayıf, birbirine düşman, silah alan, birbiriyle çatışan ve kontrol edilebilir devletler ve bunları yönetmek üzerine kurgulu. Hatta bunun içinde yani daha çok askeri dikkatini Asya Pasifik'e kaydırması hasebiyle CENTCOM'un mesela Orta Doğu stratejileri son dönemlerde sadece istihbarat üzerinden eleman harcamadan yani Irak'ta yaptığı hatayı yapmamak için Amerika Birleşik Devletleri az askerle ve daha çok istihbaratçıyla bölgedeki yerel unsurları ve güçleri kullanarak bölgeye hakim olma. Zaten YPG'ye silah verme ve stratejisine baktığınız zaman onun adeta bir Amerika'nın kara gücü olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Yani Amerikalı askeri danışmanların kontrol ettiği, onların istedikleri şekilde yönlendirdiği bir süreç. Ve YPG'nin siyasi ve tarihsel sürecine baktığınızda veya terör örgütü PKK'nın sürecine baktığınızda bu örgütün antikapitalist, anti-emperyalist, Marksist-Leninist bir hareket olduğunu görürsünüz. Yani bu örgütün varlığı Amerikan karşıtlığı üzerinedir normalde. Ama bugün Amerikan silahlarıyla, Amerikalı askerlerin üniformalarıyla, Amerikalı danışmanların verdiği eğitimlerle, Amerikalılarla omuz omuza bölgede bir operasyon gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bölgedeki yaşanan krizin derinliğini görmek açısından da bu çok önemli bir fotoğraftır.
Evet. Sayın Bülbül, efendim sizin de yorumlarınızı almak isteriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başından bugüne çözüme dair perspektifi var mı sizce?
Amerika'nın Suriye meselesinde 2012'den bugüne bakıldığında görünür de sanki böyle bir perspektif yokmuş gibi görünüyor. Obama dönemi ve öncesindeki politikalar, daha sonrasındaki politikalar, Pentagon'un, Beyaz Saray'ın, dışlarının birbiriyle çelişen açıklamaları gerçekten Amerika'nın sanki kafası çok karışıkmış gibi bir algı oluşturuyor. Ama böyle bir ülkenin, pek çok konuda dünyaya yön veren bir ülkenin Suriye gibi bir konuda bu kadar zikzak çizmesi herhalde çok rasyonel bir açıklaması olmalı diye insanın aklına geliyor. Suriye'nin bugün Amerika'nın desteklediği PYD esasen işte kanton denilen birkaç köyden oluşan ve daha sonra işgalci politikalarla yayılan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Küçücük bir coğrafya için Amerika 1950'lerden beri, biraz daha da öncesine de götürülebilir, çok önemli bir müttefikini karşısına alıyorsa, çok önemli bir müttefikinin bütün uyarılara rağmen bir şey yapıyorsa, bunun herhalde politikasızlığa açıklanması çok mümkün değildir. Ki Amerika sadece Türkiye ile Türkiye'de ittifak halinde değil, dünyanın pek çok ülkesinde, Balkanlarda, Afganistan'da, pek çok yerde ordumuzla birlikte, gerek NATO şemsiyesi altında gerekse başka merkezlerde Amerikan ordusuyla birlikte hareket yürütüyoruz. Böyle bir ülkeyi gözden çıkarırcasına politikalar izliyorsa bunun bir başka açıklaması olması gerekirmiş gibi geliyor bana. Türkiye'de şöyle endişeler dile getiriliyor. Bu endişeler bence yabana atılabilir endişeler değil. Bu endişeleri rahmetli Başbakan Necmettin Erbakan çok ciddi bir şekilde ortaya koyardı. Esasen Büyük İsrail projesinden bahsederdi. İsrail'in Dicle Fırat'ı içine alacak şekilde, bölgedeki diğer ülkeleri de rahatsız edecek şekilde Büyük İsrail projesi bağlamında bir arz-ı mevut projesinden bahsedilirdi. İsrail'in sınırlarının sadece bugünkü bulunduğu yerden değil, Dicle Fırat'ı da içine alacak şekilde genişletilmesi projesinden bahsederdi. Amerika'nın gerçekten bugün çözüme değil, adeta çözümsüzlüğe odaklanmış politikasına bakıldığında, oradaki küçücük bir oluşum için burada neredeyse bir asırlık bir müttefikini karşısına aldığı düşünüldüğünde, insanlar haklı olarak böyle bir endişeyi düşünüyorlar. Acaba Amerika'da belirli merkezler, Amerikan yönetiminin tamamı olmasa bile, askeri stratejiye yön veren merkezler esasen İsrail'in güvenliği ya da İsrail'in genişleme stratejisi adına bölge daha da karışsın, daha da çözümsüz hale gelsin ve öyle bir noktaya gelinsin ki artık bitiş noktasında İsrail'in ve Amerika'daki belirli merkezlerin dayatabileceği bir çözüme ulaşılsın arzusu vardır diye insanlar düşünüyorlar. Bu anlamda bir önceki soru açısından unuttuğum bir şey de ifade edeyim. Gerçekten bölgemiz, Balkanlar, Ortadoğu çok ciddi bir parçalanmanın içinde, kimlikler parçalanıyor. Bununla birlikte çok yoğun bir gözyaşı, çok yoğun bir ölüm, çok yoğun bir göç söz konusu. Bunları biraz sonra konuşacağız AKP ile birlikte. Türkiye'nin aslında bu müdahalesi, Zeytin Dalı operasyonu, dünyadaki bu parçalanma stratejisine, parçalanma üzerinden parçala böl yönet stratejisine de bir müdahaledir. Müdahale edilmediği takdirde Türkiye'de terör örgütü başaramadığını komşu ülkede başarmış olacaktır ve komşu ülkenin parçalanmasını seyretmiş olacağız. Irak'taki gibi ya da başka yerlerdeki gibi parçalanma süreçleri hızlanmış olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin bu müdahalesi aynı zamanda ulus devletlerin çok daha ciddi bir şekilde parçalanmasına karşı bir strateji olarak da değerlendirilebilir. İnsanlık bu parçalanmalardan, imparator devletlerden sonra çok ciddi sıkıntılar çekti. Dünyanın gerçekten geldiği nokta itibariyle yeniden parçalanmaya, yeniden dağılmaya, yeniden yeni bir büyük göçlere ihtiyacı yok diye düşünüyorum.
Evet. Demografik yapının da hızlı değiştiğini tespit ediyorsunuz değil mi? Şimdi PKK-PYD ilişkisi de ısrarla görmemezlikten gelinmesinin ya da gizlenmesinin nedenleri ne olabilir Sayın Bülbül? Sizinle devam edelim efendim.
Evet, bugünkü açıklamalarında da vardı, Amerikan sözcüsü hanımefendinin açıklamalarında da vardı. Afrin istikrarlı bir bölgeydi bu müdahale öncesi gibi. Gerçekliği görmeyen, oraya nasıl gelindiğini görmek istemeyen bir perspektif var. Sanki PKK uzantısı değil de, PKK ile ilişkili bir örgüt değil de, durup dururken orada kendi halinde bir örgütmüş gibi bir algı söz konusu. Tabii PKK ile ilişkisini kursalar ya da kabul etseler, bir terör örgütüne sahiplenmenin maliyeti çok daha, ya da meşruiyeti çok daha zorlaşmış olacak. Israrla bu görmemezlikten geliniyor. Şunu herhalde söylemek gerekiyor. Efendim yine uluslararası arenada, merkezlerde şu dile getiriliyor. Efendim o taraflardan Türkiye'ye herhangi bir saldırı yoktu. O nedenle Türkiye neden durup dururken oraya saldırıyor gibi bir eleştiri de dile getiriliyor. İşte zaten bu gelen kilise gelen roketlerle birlikte saldırdığı ortada. Ama ondan öncesi yine PKK-PYD ilişkisi kapatılıyor. Esasen PYD oradaki elde edilen yerlerde ya da gösterilerde çok net bir şekilde Öcalan posterleri, PKK posterleri, sloganları vesaire çok net bir şekilde ortada ki PYD diye bir şey belki de yok, uzantısı. Türkiye PYD ile mücadele ediyor. Avrupa'da PYD diye bir oluşum yok ya da Batı'da, ama Batı'daki bütün PKK destekçisi örgütler sivillere saldırıyor. Bu da çok net bir şekilde PKK-PYD ilişkisini ortaya koyuyor. Bir de eğer bir terör örgütü Türkiye'de bütün yaptıklarını hiçe sayacaksak, sivilleri katletmesini, sivil hedeflere saldırmasını, şehirlere çukur açıp şehirleri işgal etme girişimlerini yok sayıp bir başka ülkede sakin durmasını esas kabul edeceksek, o zaman şu soru çok haklı bir şekilde sorulabilir. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri de 11 Eylül'den sonra El-Kaide lideri Üsame Bin Laden Pakistan'da vurdu. Pakistan'da belki de sakin duruyordu. Ama esasen haklı olarak Amerika'daki yaptığı unutulabilir mi? Oradaki 3000 kadar ya da daha fazla insanın, masum insanın katline neden olmuş bir teröristin, terör örgütünün başka bir ülkede sakin olması, sakince durması esas kabul edilebilir mi? Esas kabul edilemez. Ben çok benzer şekilde Türkiye'de başaramadığını, Suriye'de başarmak isteyen bir terör örgütünün son hali dikkate alınamaz.
Evet. Sayın Ersoy'a da aynı soruyu yöneltelim. PKK-PYD ilişkisi ısrarla işte görmemezlikten geliniyor veya gizleniyor. Bunun nedenleri sizce ne olabilir efendim?
Yani sadece katkı olarak, ek olarak söyleyeyim. Tabii uzunca bir süredir Türkiye'nin aslında hem Avrupa'ya, ki Almanya'da mesela bu ülkelerden bir tanesi. Şu anda biz Leopard tanklarıyla ilgili operasyonlarda işte baktık Almanya, biz PYD'yi DAEŞ'e karşı mücadele eden bir grup olarak görüyoruz falan güzel açıklamalar yaptı. Çok net yani. Bu ülkelerin tamamı aslında PKK-PYD ilişkisini çok iyi biliyorlar. Sadece siyaseten burada mesela Alexander Dugin'in de Rusya ile ilgili Putin'in neden PYD ile ilişki kurduğunu ya da Rusya'nın neden PYD ile ilişki kurduğunu anlatırken söylediği önemli bir söz vardı. Dugin belki Rusya politikası açısından çok önemli bir isim olmayabilir ama o sözü önemliydi. Biz PYD'yi, buradaki silahlı grubu tamamen Amerika'ya vermek, Amerika'nın kontrolüne geçmesini kabul etmek istemiyoruz. Yani dolayısıyla bunlarla ilişkimizi korumak durumundayız. Şimdi sahada var olan ve bir şekilde geçmişten günümüze, şu da bir gerçek ki PKK bundan önce de destekleniyordu ve besleniyordu. Sadece bu kadar açıktan değildi. Yani daha gizli gönderiliyordu. Yoksa Avrupalı ajanların, Amerikalı istihbaratçıların o bölgedeki faaliyetleri zaten vardı ve biliniyordu. Dönem dönem de bu tür krizler yaşanıyordu. Sadece bu kadar açıktan değildi. Bölgede, sahada böyle bir aktör var ve egemen güçler, uluslararası bu büyük devletler bu gücü bir başkasına, bir diğerine, başka bir denge unsuruna kaptırmak istemiyor. O yüzden de kendi kontrolü altında tutup, silahlandırıp, o besleyip, o kullanmak istiyor veya bir diğeri de ona karşı kullanmak istiyor. Dolayısıyla bu taşeron bir örgüt haline getirildi. Şimdi PKK'yı terör örgütü olarak işte 1993'ten sonra özellikle tanımış bir Avrupa'dan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir şey yapmasını uluslararası hukuk zemininde meşru göstermesini tabii ki bekleyemezsiniz. O zaman ne yapıyor? Uluslararası hukuktan doğan bu boşluğu kullanıp, boşluktan faydalanıp şöyle söylüyor. Tamam, PKK eşittir PYD diyorsunuz. Biz PYD diye bir örgüt, terör örgütü olarak ilan etmedik. PKK'yı ilan ettik sadece, ama ona da öyle diyorsanız o zaman ne yapalım? Biz bunların adını değiştirelim diyor. Ne yapalım? Suriye Demokratik Güçleri yapalım. Bu zaten demokrasiyi, Amerikalı bir generalin, askeri yetkilinin bir sözüydü bu. Buraya bir demokrasi sokuşturmalıyız. Çünkü bu işin başka bir noktaya gittiğini artık görüyoruz demişti. Suriye Demokratik Güçleri yapalım. 2'ne 3-5 tane de Arap aşiret katalım. farklı etnik unsurlardan da birilerini alalım ama yine PKK kontrol etsin, PYD kontrol etsin diyerek SDG'yi kurdular. Sahadaki süreci herkes çok farkında. Bu sadece fotoğraf olarak dünyaya, ya biz PKK'yı desteklemiyoruz, aslında biz sadece PYD'yi de desteklemiyoruz, Suriye Demokratik Güçleri'ni destekliyoruz'u söylemeye, böyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Zaten Türkiye'nin öfkelendiği, Türkiye'nin bu operasyonu gerçekleştirirken yani bizi artık saf yerine mi koyacaksınız dediği yer buydu. Yani dünyanın çok farkında olduğu bir durum. Herkes ne yaptığını çok iyi biliyor bölgede ama siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki ya hayır, biz burada Suriye Demokratik Güçleri'ni destekliyoruz. Artık buna tahammül etmeyerek bunu söyledi. Az önce de söyleyeyim, bu Beyaz Saray sözcüsü dün mesela yanlışlıkla ağzından da bunu kaçırdı. Dedi ki ya Türkiye PKK'ya çok kilitlendi diyerek bir yerde kaçırdı. Bakıyorsunuz mesela İngiltere diyor ki, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ya PKK ile PYD'nin ilişkisi olduğu gerçeği şey yapılamaz, örtbas edilemez diyor. Amerikalı yetkililer kongrede bunu tartışıyorlar. Diyorlar ki ya siz PYD PKK'nın aynı örgüt olduğunu düşünüyor musunuz? Ya ilişki olduğunu biliyoruz, geçirgenlik olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Yani kongrede de bu tartışmalar çokça defa yapıldı. Dolayısıyla bütün dünyanın aslında gerçeğin farkında olduğu ama bir şekilde bu kavramlarla ve kelimelerle oynayarak üstünü örtmeye çalıştığı bir meseleydi. Artık Afrin operasyonuyla birlikte tabii bu başka bir boyuta taşınmış oldu.
Evet. Şimdi bazı merkezlerce Türkiye'nin bu meşru harekatı ısrarla Kürt gruplara karşıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa kutsalları hedef alan, tarihi kültürel mirası saldıran bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Sizin yorumlarınız neler Sayın Bülbül?
Evet, uluslararası bazı çevreler tarafından ısrarla saptırılmak istenen konulardan birisi de bu. Sanki orada bir Kürt bölgesi varmış, bir zon varmış Türkiye'ye. O orada Kürtlere müdahale ediyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Birçok boyutuyla yanlış bir algı. Bir defa savaş öncesi orada Kürtlerin yaşadığı bölge çok daha sınırlı bir bölgeydi. Farklı tahminler var ama Suriye'nin %10'u kadar Kürt...
Sadece Kürtlerden oluşmuyor değil mi?
Sadece %10'u kadar Kürt nüfusundan oluştuğu söyleniyor. Ama şu an çok daha büyük bir alanı işgal etmiş durumda PYD. Daha önce Arapların, Türkmenlerin yaşadığı coğrafyaları işgal etmiş durumda. Dolayısıyla o sınır alandan çıkmış, çok daha kendisinin olmadığı başka etnik gruplara ait olan çok geniş bir coğrafyayı işgal etmiş durumda. Dolayısıyla haritada görülen PYD içinde görülen şey esasen PYD'nin oraları işgal ettikten ve etnik temizlik yaptıktan sonraki hali. Bu da çok önemli bir şey. Eğer iyi niyet söz konusu olmuş olsa DAEŞ yenilgiye uğratılmış durumda. O bölge eğer o bölgede savaş yoksa o Türkiye'ye ya da başka ülkelere göç eden insanların geri göç etmeleri söz konusu olması gerekir. Ama bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. PYD'nin Amerika destekli terör örgütünün şu an kontrolünde olan bölgelere geri göçün söz konusu olması gerekiyor ama PYD buna ısrarla izin vermiyor. Niye? Çünkü içeride etnik temizlik yapıldı. Bazıları sürüldü, bazıları öldürüldü, bazıları göç etmek durumunda kaldı. Dolayısıyla esasen o coğrafya bir Kürt coğrafyası, Kürt bölgesi değil. Onların yaşadığı bölge sadece küçük bir alan. Ona işaret etmek gerekiyor. İkincisi, bölgemizde Kürtler, Türkler gibi, Araplar gibi, Acemler gibi bölgenin tarihi unsurlarından, özgür unsurlarından, onurlu unsurlarından birisi. Bunun altını vurgulamak gerekiyor. Türkiye'nin Kürtlere karşı asla bir politikası, asla bir karşılık söz konusu olamaz. Çünkü Türkiye nüfusunun bölge ülkeler açısından bakıldığında önemli bir nüfusu Kürt vatandaşları. Irak, Suriye, İran açısından bakıldığında çok daha fazla Kürt Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'nin Kürtlere karşı bir politikasının olmadığını göstermek açısından şu örnek son derece öğretici. Biliyorsunuz daha önce PKK Türkiye sınırları içerisinde şehirleri işgal etme girişiminde bulunmuştu. Çukurlar kazarak o bölgeyi yönetme girişiminde bulunmuştu. O bölgelerde yaşayanlar da bizim Kürt nüfusumuzdu. Kürt vatandaşlarımızdı. Peki PKK'nın bu işgal girişimine rağmen Kürt vatandaşlarımızın tepkisi ne oldu? Bunlar PYD'nin şu an işgal ettiği ya da PYD'nin yönettiği coğrafyaya mı göç ettiler? Yoksa Barzani'nin yönettiği Kuzey Irak'a mı göç ettiler? Hayır. Tamamen Türkiye'nin içine, İç Anadolu'ya, batıya göç ettiler. Bu ne demek? Esasen orada yaşayan insanlarımız, Kürtler kesinlikle PKK'yı, terör örgütünü onaylamıyorlar. Türkiye'deki yani bölgesel nüfus açısından bakıldığında en fazla nüfus Türkiye'de ise Türkiye'dekiler onaylamıyorsa diğerleri neden onaylasın? Zaten tersi de doğru. Özgür Suriye ordusu içerisinde bakıldığında bu Özgür Suriye ordusu içerisinde Kürtler de, Türkler de, Araplar da söz konusu. O bölgede eğer Kürtler adına bir şey söylemek gerekiyorsa diğer gruplar ya da şöyle söyleyeyim, PYD'nin destekçisi olan sadece Kürtler belki, bir kısım Kürtler PYD'nin destekçisi olabilirler. Diğer Kürtlerin çoğunluğunun da Suriye'de bile ben PYD destekçisi olduğunu düşünmüyorum.
Genelini kapsadığını düşünmüyorsunuz. Evet, eklemek istediğiniz var mıydı Sayın Ersoy?
Ben tam da yerinde bir ilave yapmak isterim. Şöyle ki Kuzey Irak bölgesinde bir referandum yapıldı 25 Eylül tarihinde. Ben onu takip etmek üzere bölgeye gitmiştim. Erbil'de bir taksiye bindik. Taksi şoförüne dedim ki oy kullanıldığı gün oyunu kullanmış gelmiş. Evet vermiş referanduma ve bağımsızlığa. Dedim ki ne yaptın? Ben evet'i verdim geldim dedi. Peki dedim ortalık karışırsa bölge ülkeleri buna karşı çıkıyor. Ne yapacaksın? Hani burada bir sorun çıkarsa ne yapacaksın? Çoluğumu çocuğumu alacağım Türkiye'ye kaçacağım dedi. Şimdi evet. Neyi oynadığının farkında değildi. İşin uluslararası boyutunun farkında değildi. Ve Kudret Bey'in de tıpkı ifade ettiği gibi yani Türkiye'ye karşı da bir muhabbeti var. Ama o algı noktasında... Yani işin nereye gittiğini de çok vatandaşın da çok bilinçli olduğu bir konu değildi bu konu. Ve beraberinde de yani günün sonunda geldiği yer ve gelmek istediği yer, kendini güvende hissettiği, iyi hissettiği yerde Türkiye. Bunu zaten 90'lardan itibaren baktığınızda çok net şekilde görebiliyorsunuz. Artı Kürt siyasi hareketlerinin şunu da görmek lazım. Bir, Türkiye'nin zaten burada Kürt vatandaşlarıyla ilgili bir problem yok. Batı medyası her ne kadar bunun üzerine sürekli gidip yani Türkiye Kürtlerle savaşıyor yani manşetlerini böyle vermeye çalışıyor olsa da ikincisi Kürt siyasi hareketlerinin zaten kendi içinde bir konsensüs yok. Yani bölgesel Kürt yönetiminin işte referandum yapan KDP ile PKK'nın bir masaya oturabilmesi mümkün değil. Ya da KYP ile KDP'nin bir masaya oturması yıllarca birbirine savaşıyor. Ya da Goran Hareketi ile KDP'nin yani burada Kürt siyasi hareketleri için Komel Partisi işte veya başka bir takım süreçlere baktığınızda yani Suriye'deki işte Rojava Peşmergeleri olayına baktığınızda yani bu grupların tamamının zaten birbirleriyle de problemleri var. Dolayısıyla yani ortak bir şey de yok bu anlamda yani bir Kürt siyasi aklı da yok. Bu nedenle de Kürt halkının mağdur olduğu sonuçları itibariyle baktığımızda en çok hem Kürt halkının mağdur olduğu hem de bölge ülkeleri ve bölgede diğer etnik unsurların mağdur olduğu bir süreç yaşanıyor. Bu beraberinde neyi getiriyor? Siz bu ara Membiş'te Türkler yaşamıyordu, Araplar yaşıyordu. Tel Aviv'de Araplar yaşıyordu. Evet. Yani işte Rakka'da Araplar yaşıyordu. Ya da Tel Rifat bölgesinde şu anda PYD'nin kontrol ettiği bölgede Araplar yaşıyordu. Afrin'in %50'si Arap. Siz buralara girip buraları işgal ettiğiniz zaman, buradaki demografileri değiştirdiğiniz zaman Cezire kantonunu bir yere koyun. Yani diğer tüm bölgelerdeki demografik dağılımları değiştirip insanları sürgün ettiğinizde, evlerinden uzaklaştırdığınızda orada bu sefer etnik unsurlar arasında birbirlerine de halkın daha önce hiç olmayan öfkelerini biriktirmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla barış ve huzur içinde yaşayan halkı da siz başka bir sürece taşımış oluyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla terör örgütünün tüm bu yaptığı işlerin en çok vebali Kürt halkına ve en çok bedelini Kürt halkı ödüyor zaten.
Evet. Hocam yine bazı merkezler tarafından Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermediği dile getiriliyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler?
Suriye'ye geçmeden Akif Bey'in söyledikleri bir şey çağrıştırdı. Dediği gibi kendisinin belirli merkezler ısrarla Kürtlere karşıymış gibi manşetler atıyorlar. Bu şuna benzetilebilir. 11 Eylül'den sonra El-Kaide'ye karşı savaş açtı Amerika Birleşik Devletleri. El-Kaide kimdi? Çoğunluğunun Araplardan oluştuğu bir terör örgütü. Hiçbir Batı medyası bunu Amerika Araplara savaş açtı diye vermedi. Doğru bir şekilde verdi. Teröre karşı savaş açıldı şeklinde verdi. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı da herhangi bir etnik gruba, Kürtlere karşı kesinlikle değil. Sadece ve sadece terörü bir araç olarak kullanan ve bölgemizde bir terör koridoru oluşturmak isteyen terör örgütüne karşıdır. Bu net bir şekilde ifade edilmeli. Aslında sorunuza cevap açısından Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterip göstermediği meselesine gelince esasen Türkiye'nin müdahalesi Suriye'nin toprak bütünlüğünü kurtarma amacına yönelik bir müdahaledir. Şu an fiili durum nedir? Parçalanmış bir Suriye, gittikçe Akdeniz'e doğru açılan, büyüyen, büyütülen, o coğrafyaları parçalayan bir PYD, Orada etnik temizlik yapan bir PYD ve buna bölge ülkelerinin, özellikle Türkiye'nin seyirci kalması arzu ediliyor. Türkiye müdahale etmemiş olsaydı esasen belki Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermemiş olurdu. Bu müdahalenin en önemli araçlarından birisi, en önemli meşruiyet kaynaklarından birisi de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama gayretidir, çabasıdır.
Evet. Cumhurbaşkanımız da bugün aslında yaptığı bu konuşmada buna temas etti. Afrin'i işgalle gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz demişti. Şimdi Sayın Ersoy, efendim sizin de yine Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütününe saygı göstermediği ifade ediliyor bazı merkezler tarafından. Sizin görüşlerinizi de almak isteriz.
Şöyle ki, bölgede Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili aslında bu tür tüm meselelere neticeleri üzerinden bakmak yeterli. Yani kim bu işten zarar görür? Suriye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili bir problem yaşandığında kim fayda görür? Türkiye'nin fayda görmeyeceği çok açık. Türkiye başından itibaren sadece Suriye'nin değil, Irak'ın da toprak bütünlüğü konusunda çok ciddi hassasiyet gösterdi. Bu hassasiyetini de son referandum sürecinde Türkiye-Irak ilişkilerine baktığınızda merkezli hükümetle Türkiye'nin ilişkilerinin bozulmasının sebebi belki bizim KDP ile ve bölgesel Kürt yönetimiyle olan iyi ilişkilerimizdi. Ve biz bölgesel Kürt yönetimiyle hem ticaret hacmine baktığınızda hem de siyasi ilişkilere baktığınızda çok ciddi düzeylerde karşılıklı çıkarlara dayanan önemli bir noktaya taşımıştık. Ama referandum süreci başladığında Türkiye çok net şekilde tavrını koydu ve Irak'ın bölünmesi konusunda bunun önünü açacak herhangi bir şeyin içerisinde kesinlikle müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi. Ve KDP yönetimiyle, Kuzey Irak yönetimiyle de ilişkiler neredeyse siyaseten donma noktasına geldi. Dolayısıyla aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Suriye konusunda da Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu her uluslararası toplantıda dile getirmiş ve bunun gereklerini de yapmıştır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda, Rusya'ya baktığınızda, Avrupa'ya baktığınızda hem bölgesel Kürt yönetimi referandumdaki tavırlarında ve sahadaki çalışmalarını kontrol ettiğinizde hem de bu bölgede kurdukları askeri üslere ya da sonuçlarına göz önünde bulundurduğunuzda bilakis bunların de facto bölünmeleri desteklediklerini, yani sahada bu bölünmeler işte Sünni, Kürt, Arap, İşte Alevi nüfus şeklinde dağılımı, yine aynı şekilde mezhepler üzerinden işte Irak'ı Şii Irak, Sünni Irak, Kürt Irak diye dağılımı, bunların hem psikolojik hem medya sürecinde algılarını oluşturduklarını ve bunlara bir şekilde destek verdiklerini gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bu konuda da maalesef Batı ve Amerika Birleşik Devletleri samimi değil. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz diyen Amerika'nın işte bakıyorsunuz Kerkük valisi Necmettin Kerim, ben o referandum sürecinde hatırlıyorum, Amerika ya rağmen nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz dediklerinde Necmettin Kerim ya Amerika bu işe karşı değil demişti. Amerika daha sonra bu baskıyı gördükten sonra Irak referandumunda belki politika değişikliği yapıp birkaç gün sonra açıklama yaptı. O yüzden bölge ülkeleri bölgedeki yine komşularının bölünmesinin den herhangi bir fayda görmeyecekler. Bilakis bölgede çok daha olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklar. Türkiye'nin bu husustaki tavrının hem söylem noktasında siyaseten hem de eylem noktasında çok net olduğu ortadadır.
Evet.
Ama aynı şeyi tabii başka ülkeler için ne kadar söyleyebiliriz onu da eylemlerine baktığınızda net olarak görebilirsiniz.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ersoy, katıldığınız için efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bölgede uzun yıllar gazetecilik yapmış deneyimli bir gazeteciyi ağırladık. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'du telefon hattımızdaki konuğumuz. Sayın Bülbül, artık süremizin sonlarına geliyoruz, sizinle son bir değerlendirmeyi almak isteriz. Hem toprak bütünlüğüne saygı göstermediği dile getirildiği gibi aynı zamanda harekatın sivillerin güvenliğine de ısrarla vurgu yapılıyor bazı merkezlerce. Bu konu hakkında da görüşlerinizi alıp noktalamak isteriz efendim.
Evet, Türkiye'nin sivillere zarar verdiği şeklinde de uluslararası arenada eleştiriler ya da çarpıtmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız ya da dün çok net bir şekilde ifade etmişti. Gerçekten de öyle. Eğer sivillere zarar vermek gibi bir endişemiz olmasa bu operasyonu çok hızlı bir şekilde bitirebilirdik diye. Operasyonun bu kadar ölçülü bir şekilde gitmesinin en önemli nedenlerden birisi de sivillere olabildiğince zarar vermemek. Esasen bütün o bölgeyi, o bölgedeki teröristleri temizlemek. Fakat burada dikkat çekici bir unsur var. Genellikle bu eleştiriler kimden geliyor diye bakıldığında şu tür ülkelerden geliyor. Suriyeli mülteciler ülkelerine gelmesin diye kapılarını kapatan, adeta onların işte denizde, botlarda, kıyıya vurmalarına neden
seyirci
olan,
kalan batılı
seyirci
ülkeler
kalan,
değil mi?
koltuklar üreten ülkeler. Hatta bunu bir politik aracı olarak, bir vaat olarak seçmenine vaat eden ve bununla iktidara gelen, hatırlayalım işte Avusturya seçimlerde sıfır mülteci vaat ederek iktidar partisi iktidara gelmişti. Bu tür ülkeler Suriye meselesi söz konusu olduğunda oradaki sivillere yönelik çok ciddi bir şekilde endişelerini dile getiriyor. Burada bir samimiyetsizliği çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Keşke bu ülkeler samimi olsalar, sadece Suriye'deki siviller üzerinde değil, kendi ülkelerine sığınan mülteciler üzerinde de hassas davranabilseler, onların da insan olduğunu hatırlayabilseler. Burada bir başka boyut daha var. Elbette Suriye'deki sivillere zarar verilmesin, bunu savunuyor değiliz. Ama belirli merkezlerin şunu da görmemezlikten gelmesi de düşündürücü. PYD birkaç gündür Türkiye'deki sivillere hedef gözetmeksizin doğrudan ateş ediyor. Doğrudan roket atar gönderiyor. Ve nihayetinde camiler, namaz kılan insanlar ya da sivil halk, çarşıdaki, pazardaki çocuklar.
Pazar yerleri,
tabii ki
camiler.
Bunlar gerçekten çok ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Bunların önemli bir kısmı da Suriye'den Türkiye'ye gelen siviller. Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış insanlar. PYD'nin sivillere saldırısı nedeniyle tekrar Türkiye'de ikinci bir defa mağduriyete uğramış oluyorlar. Bu gerçekten önemli bir durum. Bunu doğru bir şekilde tespit edip doğru bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Sözleri belki şöyle toparlayabiliriz. Zamanı da açtık. Zeytin Dalı Harekatı son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Harekatın güzel bir tarafı da Türkiye'de milletimizi adeta birleştirmesi. Bütün iktidar partisini ve muhalefeti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP'yi ortak bir noktada birleştirmesi, bu son derece önemli. Zaten millet olmak da böyle bir şey. Ortak bir hedefte buluşabilmek, milletimizin tek yürek olması son derece değerli. Belki çözüme dair de birkaç şey söylemek gerekebilir. Sorun nasıl çözülecek, gelecek için ne önerilebilir? Elbette gelinen nokta son derece üzücü, son derece ağır. Maliyetler çok ağır. Bir çözümü mutlaka düşünmek gerekiyor. Suriye meselesinde en fazla kaybeden ülke Suriye. En fazla kaybeden de Suriye halkı. Ve ikinci olarak da belki bölgesel sınırımız nedeniyle bizim olduğumuz söylenebilir. Sözlerimin başında küresel aktörlerin müdahaleleri konusunda genellikle müdahale ettikleri ülkelerde, Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da bir çözümün söz konusu olmadığını, çünkü küresel aktörlerin buradaki herhangi bir maliyeti ödemediklerini söylemiştim. Bu nedenle belki de burada bütün bunlardan hareketle söylenebilecek önemli bir unsur çözümü bölgesel aktörlerle aramak. Bölgesel aktörlerin, bölgesel siyasa yapıcılarının çözüm noktasında gayretlerini birleştirmek. Peki hangi temelde bir çözüm aranacak? Son olarak onu ifade edeyim. Elbette Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde, elbette Suriye toplumunun tercihleri temelinde çözüm aranmalı. Biliyorum bu iki faktör son derece önemli. O iki faktöre ulaşmak kolay değil ama bütün insanlık, bütün bölgesel ve küresel faktörler hep birlikte bu iki temelde Suriye'ye, Suriye toplumuna yardımcı olmalıyız.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor Kudret Bülbül'dü stüdyomuzdaki konuğumuz. Çeşme Cihan'ın bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Çeşme Cihan.